Ayrım 18, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 222. Bir filika prangaları kıyıya azimden sağ kalan mürettebatın beklediği yere getirdi. Zarar görmemiş olanlar ve yaralılar orada kızgın güneşin altında başlarında nöbetçilerle yere çömelmişlerdi. İlk prangaları Sir Francis'e götürdüler.
''Seni tekrar görmek çok hoş kaptan.''
Gemici ellerinde zincirlerle onun tepesine dikildi.
''Son karşılaşmamızdan beri seni her gün düşündüm.''
''Bense seni hiç düşünmedim bile Sam Bowles.''
Sir Francis eski tayfasına pek bakmadı ama sesi aşağılama doluydu.
''Ben artık Porsun Sam Bowles'um.''
Tayfa küstahça gülüyordu.
''Sayın Lord beni terfi ettirdi.''
''O halde Akbaba'ya yeni Porsun için mutluluklar dilerim. Bu cennette kararlaştırılmış bir evlilik.''
''Ellerini uzat kaptan. Bileğinde demir bileziklerle ne kadar azametli olduğunu görelim.''
Sam Bowles kinle karışık bir zevk duyuyordu.
''Tanrım, bunun bana ne büyük bir zevk verdiğini bilemezsin.''
Prangaları Sir Francis'in el ve ayak bileklerine taktı. Onları anahtarla öyle sıkıştırdı ki halkalar kaptanın etine battı.
''Bunların sana o süslü pelerinin kadar yakışacağını umarım.''
Gerileyerek Sir Francis'in suratına tükürdü. Sonra da kahkaha ile gülmeye başladı.
''Sana ciddi bir söz veriyorum. Senin gabya yelkenini camadanla küçülttükleri gün ben de ümit burnundaki talim yerinde olacak ve sana Tanrı hızlı gitmeni sağlasın diyeceğim. Acaba ne şekilde yollayacaklar? Yakacaklar mı yoksa seni asacak ve parçalayacaklar mı?''
Sam gülerek bu kez Hal'in yanına gitti.
''Günaydın genç Bay Henry. Karşınızda alçak gönüllü hizmetkarınız Porsun Sam Bowles. İhtiyaçlarınızı karşılamaya geldi.''
Hal usulca, ''Çarpışma sırasında seni görmedim, korkak köpek.'' dedi. ''Bu kez nereye saklanmıştın?'' Sam avucundaki ağır zincirleri sallayarak delikanlının kafasına vurdu. Hal kendini toplayarak adamın gözlerinin içine buz gibi bir ifadeyle baktı. Sam ona tekrar vuracaktı. Ama koskocaman kara bir el uzanıp bileğini kavradı. Porsun Hal'in yanına çömelmiş olan Aboli'nin ateş saçan gözlerini gördü. Zenci hiçbir şey söylemedi. Ama Sam Bowles Hal'e vuramadı. Onu öldürecekmiş gibi süzen Aboli'nin bakışlarına daha fazla dayanamayarak başını eğdi. Çabucak yere diz çöküp Hal'in kollarına ve bacaklarına prangaları taktı. Ayağa kalkarak Aboli'ye yaklaştı. Zenci ona hala ifadesiz bir suratla bakıyordu. Porsun Aboli'ye de zincirlerini taktıktan sonra yerde yatan koca Daniel'ın yanına gitti. Sam Bowles kollarını zalimce çekiştirirken Porsun yüzünü buruşturduysa da sesini çıkarmadı. Kurşun yarasından kan akmıyordu artık. Ama Sam'in hoyratça davranışı yüzünden yara tekrar açıldı ve Aboli'nin Daniel'ın göğsüne sardığı kırmızı mendilin altından sulu bir kan akmaya başladı. Kanlar göğsünden akarak kumlara damladı. Bütün tutsaklar zincire vurulduktan sonra onlara ayağa kalkmaları emredildi. Sıra halinde daha büyük ağaçlardan birine doğru giderlerken Hal'le Aboli Daniel'ı yarı taşıdılar. Orada tekrar yere oturmak zorunda kaldılar. Zincir ağacın gövdesine dolandı ve ucuna demirden iki büyük asma kilit takıldı. Azim'in mürettebatından geride sadece 26 kişi kalmıştı. Onların arasında 4 eski esir vardı. Aboli de bunlardan biriydi. Tayfaların hemen hepsi hiç olmasa hafif yaralar almışlardı. Ama içlerinde Daniel'ın da olduğu 4 kişinin yaraları ağırdı ve hayatları tehlikedeydi. Ned Tyler'ın bacağının üst kısmına kılıçla derin bir yara açılmıştı. Zincirler yüzünden zorlukla hareket eden Hal'le Aboli, ölmüş olan bir denizcinin gömleğinden yırttıkları bir parçayla yarayı sardılar. Çarpışma alanında sürüyle ceset yatıyordu. Rüzgarın süpürdüğü bir kıyıya vurmuş olan enkaz parçalarına benziyorlardı. Başlarında Hollandalı çavuşların bulunduğu yeşil ceketli askerler cesetleri topluyorlardı. Onları ayaklarından yakalayıp ağaçların arasındaki bir açıklığa sürüklüyorlardı. Ölüleri soyuyor, Standvastigheid'da ele geçirilen ganimetten onların payına düşen gümüş paraları ve diğer değerli şeyleri arıyorlardı. İki as subay atılmış olan giysileri dikkatle arıyor, dikişleri açıyor, çizmelerin tabanlarını söküyorlardı. 3 kişiden oluşan diğer bir grupsa kollarını sıvamış, parmaklarını bir kavanoz yağa batırmışlardı. Cesetlerin makatlarını bir şeyler saklamak için kullanılan geleneksel yerleri inceliyorlardı.
Elde edilen ganimet boş bir su fıçısına atılıyordu. Yavaş yavaş değerli şeylerle dolmaya başlayan fıçının başında eli tabancalı beyaz bir çavuş bekliyordu. Üç ölü soyucu bu işi bitirdikten sonra başka bir grup çıplak cesetleri sürükleyerek götürdü ve ölülerin yakıldığı odun yığınlarından birinin üzerine attı. Odunlar çok kuru olduğu için alevden diller iyice yükseliyor ve açıklığın etrafındaki büyük ağaçların yeşil yapraklarını kavurup buruşturuyordu. Yanan etlerin kokusu tatlı ve mide bulandırıcıydı. Yanan domuz yağınınki gibi. O arada Schroeder'le Cambrai baharat dolu fıçıları sayıyorlardı. Onlara kalyonun kaptanı Limberger yardım ediyordu. Adamlar vergi tahsildarları gibi işgüzarca davranıyorlardı. Ellerinde listeler ve defterler vardı. Geri alınan fıçıların içindekileri ve ağırlıklarını geminin asıl manifestosuyla karşılaştırıyorlardı. Fıçıların üzerine beyaz tebeşirle işaretler koyuyorlardı. Karşılaştırmadan sonra başka bir denizci grubu dev fıçıları kıyıya yuvarlıyor ve kalyona götürülmeleri için en büyük filikaya yüklüyorlardı. Ana direği ve halatları yenilenmiş olan gemi boğazda demirliydi. Bu faaliyet fener ve yanan odunların ışığında bütün gece devam etti. Cesetlerin yakıldığı yığınların sarı alevleri de onlara katıldı. Saatler geçerken Daniel'ın ateşi yükseldi. Derisi alev alev yanıyor, zaman zaman da sayıklıyordu. Mendil hiç olmazsa kanı durdurmuştu. Tamponun altındaki çirkin deliğin üzerinde yumuşak bir kabuk oluşuyordu. Ama yaranın etrafındaki deri şişmiş ve morarmaya başlamıştı. Hal Aboli'ye, "Kurşun hala içeride," diye fısıldadı. "Sırtında kurşunun vücudundan çıktığını gösteren bir belirti yok."
"Aboli, kurşunu çıkarmaya çalışırsak onu öldürürüz," dedi.
"Kurşunun giriş açısına bakıyorum da, kalbine ve akciğerlerine yakın olmalı."
Hal başını salladı. "Korkarım etleri çürütecek."
"O bir öküz kadar güçlüdür," Aboli omzunu silkti. "Hatta belki de kötü ruhları yenecek kadar güçlü."
Aboli bütün hastalıkları kana dolaşan kötü ruhların yol açtığına inanırdı. Bu bir temele dayanmayan batıl bir inançtı ama Hal bu inancını hoşgörüyle karşılıyordu.
"Bütün adamların yaralarını sıcak ziftle yakmalıyız. Gemiciler her şeyi böyle tedavi ederlerdi." Hal nöbetçilerden Hollanda dilinde kamptaki marangozun yerinden zift kaplarından birini getirmelerini rica etti. Ama otantolar ona aldırmadılar. Schroeder'i tekrar ancak gece yarısından sonra gördüler. Albay karanlıkların arasından çıkarak doğruca ağacın dibinde diğerlerine zincirlenmiş yatan Sir Francis'in yanına gitti. Kaptan bütün adamları gibi bitkindi ama zaman zaman bir iki dakika uyuyordu. Çalışan adamların hareketleri, gürültüleri ve yaralıların feryatları ve iniltileri dinlenmesine engel oluyordu.
"Sir Francis?"
Schroeder eğilerek kaptanı uykusu açılıncaya kadar sarstı.
"Acaba birkaç dakikanızı alabilir miyim?"
Sesinin tonundan sakin olduğu anlaşılıyordu. Sir Francis doğrulup oturdu.
"Albay, önce sizden biraz merhametli davranmanızı rica edebilir miyim? Adamlarım en son dün öğleden sonra su içtiler. Ondan sonra ağızlarına bir damla su girmedi. Gördüğünüz gibi dördünün yarası çok ağır."
Schroeder'in kaşları çatıldı. Sir Francis o zaman Hollandalı'nın adamlarına esirlere mahsus kötü davranmaları için emir vermemiş olduğunu anladı. Zaten albayın zalim ya da sadist biri olduğunu sanmıyordu. Daha önceki vahşice davranışlarının nedeninin çabuk heyecanlanması olduğu belliydi. Buna çarpışmanın yarattığı gerilim ve baskı yol açıyordu büyük olasılıkla. Schroeder şimdi nöbetçilere dönerek esirlere su ve yiyecek getirilmesini emretti. Bir çavuşu Sir Francis'in harap olan kulübesinden ecza kutusunu almaya gönderdi. Albay bu emirlerin yerine getirilmesini beklerken kumda bir ileri bir geri dolaştı. Ellerini arkasından kavuşturmuş, başını çenesi göğsüne değecek kadar eğmişti. Hal birdenbire olduğu yerde dikleşti.
"Aboli," diye fısıldadı, "kılıç."
Zenci Schroeder'in kemerinden Hal şövalye olduğu zaman kendisine verilen büyük babasının kakmalı ve işlemeli Neptün kılıcının sarktığını gördü. Delikanlının Schroeder'e çatmasını engellemek için elini onun omzuna koydu.
Usulca, "Savaş ganimeti Gundvane," dedi. "Kılıcı kaybettin. Ama hiç olmazsa onu takan yine de bir cengaver."
Hal sakinleşti. Zencinin sözlerinde zalimce bir mantık olduğunu anlamıştı. Sonunda Schroeder Sir Francis'e döndü.
"Kaptan Limberger'le ambarlara koyduğunuz baharat ve keresteleri kontrol ettik. Yükün önemli bir bölümü yerli yerinde.
Herhalde yükün biraz eksik olmasının nedeni kalyonu ele geçirirken malın deniz suyundan zarar görmesi. Bana top mermilerinden birinin ana ambarı deldiğini ve bir bölüme su dolduğunu söylediler.
Sir Francis yorgun bir alayla başını salladı.
Şirketinizin bütün mallarını geri almayı başarmış olmanıza sevindim.
Ne yazık ki durum aslında böyle değil. Siz de bunun pekala farkındasınız. Kalyonun yükünün önemli bir bölümü hala ortada yok.
Çavuş yanına döndüğü için sözlerini sürdürmedi. Onun yerine adama emir verdi.
Zenciyle delikanlının zincirlerini çıkarın. Onlar diğerlerine su versinler.
Çavuşun peşinden gelen adamlar su dolu bir fıçı getirmişlerdi. Onu ağacın altına koydular. Halle Aboli hemen yaralılara taze su vermeye başladılar. Hepsi de o değerli sıvıyı gözleri kapalı gırtlak kemiklerini titreterek içtiler.
Çavuş Alba'ya cerrah aletlerini buldum diye açıkladı. Elinde rulo yapılmış branda bezi vardı.
Ama Minher bunun içinde keskin bıçaklar var. Onları silah olarak kullanabilirler. Kaplardaki zifti de adamlarımızın üzerine atabilirler.
Albay ağacın gövdesinin yanına çömelmiş olan üstü başı berbat yorgun kaptana baktı.
Bir centilmen olarak tıbbi malzemeyi adamlarına zarar vermek için kullanmayacağınıza yemin eder misiniz?
Sir Francis, size şeref sözü veriyorum dedi.
Schroeder çavuşa dönerek başını salladı. Her şeyi Sir Francis'e bırak diye emretti.
Çavuş küçük ecza sandığını, zift kabını ve sargı bezi olarak kullanabilecek bir top temiz kumaşı kaptana verdi.
Schroeder konuşmasına bıraktığı yerden devam etti.
Şimdi kaptan, ele geçirdiğiniz baharat ve keresteyi geri aldık. Ama Standvastik Hayd'ın ambarındaki gümüş paraların yarısı hala yok. Bütün altın külçeleri de kayıp.
Ganimeti mürettebatın arasında pay ettik. Sir Francis neşesizce gülümsedi.
Onların hisselerini ne yaptıklarını bilmiyorum. Çoğu da öldüğü için bizi bu konuda aydınlatamayacaklar.
Hesaplarıma göre mürettebatın payının önemli bir bölümünü geri aldık.
Schroeder çarpışma alanındaki ölülerden korkunç bir biçimde toplanan değerli eşyaların durduğu fıçıyı işaret etti. Bir grup denizci onu kıyıda bekleyen bir filikaya götürüyorlardı. Fıçıyı kılıçlarını çekmiş olan Hollandalı subaylar koruyordu. Subaylarım adamlarınızın kamptaki kulübelerini aradılar ama ganimetin öbür yarısı hala ortada yok.
Sir Francis usulca, size bir hizmette bulunmayı çok isterim dedi ama kayıplar konusunda size bilgi verecek durumda değilim.
Hal babasının bu yalanını duyunca ilgilendiği yaralı adamlardan başını kaldırdı ama kaptan onun tarafına doğru hiç bakmadı.
Schroeder, Lord Cambrai bu kayıp hazineyi bir yere sakladığınıza inanıyor diye açıkladı. Ben de onunla aynı fikirdeyim.
Sir Francis sakin bir tavırla yanıt verdi.
Lord Cambrai ünlü bir yalancı ve kalleş bir adamdır. Ve siz efendim, inancınız bakımından yanılıyorsunuz.
Lord Cambrai kendisine sizi sorguya çekme fırsatı verildiği takdirde kayıp hazinenin yerini öğrenmeyi başarabileceğini düşünüyor. Bildiklerinizi açıklamanız için sizi ikna etmeyi çok istiyor. Buna ancak zorlukla engel olabildim.
Sir Francis omzunu silkti.
Nasıl uygun görüyorsanız öyle davranın albay. Ama eğer yanılmıyorsam sizin gibi bir asker tutsaklara işkence yapılmasına göz yumamaz. Yaralı adamlarıma gösterdiğiniz merhamet için size minnet duyuyorum.
Schroeder yanıt verecekti ama Ned Tyler'ın acı dolu çığlığı engel oldu. Aboli denizcinin bacağının üzerindeki yaraya kepçeyle buharları tüten zift döküyordu. Çığlık yerini hıçkırıklara bırakırken Schroeder hiçbir şey olmamış gibi, ''Ümit burnundaki kalede sizi korsanlık suçuyla yargılayacak olan mahkeme heyetinin başında yeni valimiz olacak.'' dedi. Vali Petrus Jacobus van de Velde'nin benim kadar merhametli olabileceğini hiç sanmıyorum.
Bir an durdu, sonra sözlerini sürdürdü.
Ah evet, aklıma gelmişken. Güvenilir biri bana şirketin Ümit Burnu'ndaki celladının ustalığıyla övündüğünü söyledi.
Valiye ve celladına da size verdiğim yanıtı tekrarlayacağım albay.
Schroeder çömeldi. Bir komplocu edasıyla, hatta dostça denilecek bir tavırla,
Sir Francis dedi, sizi tanıyalı pek az oldu ama bir savaşçı, bir gemici ve bir centilmen olarak size büyük bir saygı duyuyorum. Mahkemede izin belgeniz olduğuna ve yasal bir biçimde sefere çıktığınıza dair tanıklıkta bulunursam davanın sonucu değişebilir.
Sir Francis, Vali Van de Velde'ye güvendiğiniz anlaşılıyor diye yanıt verdi. Ama ben güvenmiyorum. Keşke kayıp külçeleri ortaya çıkararak mesleğinizde ilerlemenize yardım edebilseydim. Ama size yardım etmem imkansız efendim. Külçelerin nerede oldukları konusunda hiçbir bilgim yok.
Schroeder ayağa kalkarken yüz atları gerildi. Size yardım etmeye çalıştım. Teklifimi reddettiğiniz için üzülüyorum. Ancak haklısınız efendim. Sizin işkenceyle konuşturulmanıza göz yumacak değilim. Ayrıca Lord Cambrai'nin bu işi üstlenmesine de engel olacağım. Ben sadece görevimi yapacak ve sizi Ümit Burnu'ndaki mahkemeye teslim edeceğim. Lütfen tekrar düşünemez misiniz efendim?
Sir Francis hayır der gibi başını salladı. Size yardım edemeyeceğim için üzgünüm efendim.
Hollandalı albay içini çekti. Pekala, Moray Martısı yarın sabah harekete hazır olur olmaz sizi ve adamlarınızı gemiye bindireceğiz. Güneş kuşu Firkateyni'nin Hint adalarında başka görevleri var. O da aynı zamanda hareket edecek ama başka yöne gidecek.
Stand Vastikait gerçek komutanı Kaptan Limberger'in yönetiminde burada olacak. Baharat ve keresteleri yükledikten sonra yarıda kalan yolculuğuna devam ederek Amsterdam'a gidecek.
Schroeder topuğunun üzerinde dönerek baharat deposuna doğru gitti ve gölgelerin arasında kayboldu. Ertesi sabah düşmanları tutsakları uyandırdılar. Ned Tyler ve Daniel da dahil dört yaralı yürüyecek halde değillerdi. Bu yüzden arkadaşları onları taşımak zorunda kaldılar. Prangalar fazla hareket etmelerini engelliyordu. Tutsaklar düzensiz bir sıra halinde ayaklarını sürüyerek kıyıya indiler. Filika'nın küpeştesini aşmak için ayaklarını yeteri kadar kaldıramadılar. Nöbetçiler onları itmek zorunda kaldı. Filika martının yanından sarkan ip merdivenin altında durdu. Prangalı adamların oradan güverteye tırmanmaları korkutucu ve tehlikeli olacaktı. Sam Balls yukarıda girişte duruyordu. Filika'daki nöbetçilerden biri ona seslendi.
''Esirlerin zincirlerini gevşetebilir miyiz Porson?''
Sam Balls bunu yapmayı neden istiyorsun diye sordu.
''Yaralıların merdivene tırmanmaları imkansız. Diğerleri de onları sırtlarında yukarı taşıyamayacak. Zincirleri gevşetmezsek merdivenden çıkamazlar.''
Sam merdivenden çıkamazlarsa kaybeden onlar olur diye omurdandı.
''Sayın Lord'un emirleri böyle. Prangalar çıkarılmayacak.''
Sir Francis sıranın başına geçti. Merdivenden tırmanırken her hareketini arkasındaki birbirlerine zincirle bağlı tayfalar zorlaştırıyorlardı. Sayıklayarak inleyen dört adam, özellikle koca Daniel güçlerini tüketiyordu. Onu ellerinden kaçırdıkları takdirde Porsun Filika'ya yuvarlanacak ve zincirli 26 denizciyi de birlikte sürükleyecekti. Küçük tekne alabora olacaktı o zaman. Göle yuvarlanırlarsa o ağır demir zincirlerle kendilerini dört kulaç aşağıda suyun dibinde bulacaklardı. Aboli'nin o boğa gibi gücü olmasaydı martının güvertesine hiçbir zaman ulaşamayacaklardı. Ama sonunda onun da gücü tükendi. Daniel'ın gevşek vücudunu küpeşteden aşırdıktan sonra fırçalanmış beyaz güverteye onun yanına yığıldı. Bütün esirler orada soluk soluğa yattılar. Sonunda bildur bir kahkaha akıllarını biraz başlarına getirir gibi oldu. Hal kendini zorlayarak kafasını kaldırdı. Martının kıç güvertesine, bir tentinin altına kahvaltı sofrası kurulmuştu. Bardaklar kristaldi. Gümüşler sabah güneşinde ışıldıyordu. Delikanlının burnuna altında ispirt ocağı yanan sahandan yükselen domuz sucuğu, taze yumurta ve sıcak çöreğin o sarhoş edici kokusu geldi. Sofranın başında Akbaba oturuyordu. Geminin ortasına yığılmış olan insanların oluşturduğu yığına doğru kadehini kaldırdı.
''Gemiye hoş geldiniz baylar. İnsanı şaşırtan sağlığınızın şerefine içiyorum.''
Viskisini içti, sonra bıyık ve sakalını damas bir peçeteyle sildi.
''Gemideki en güzel yerler sizin için hazırlandı. Rahat bir yolculuk yapmanızı diliyorum.''
Katinka van de Velde yine tatlı tatlı güldü. Akbaba'nın sol tarafında oturuyordu. Başı açıktı, altın buklelerini başının tepesinde toplamıştı. Oval biçimi kusursuz yüzü pudralıydı. İri iri açtığı menekşe gözlerinde masumca bir ifade vardı. Biçimli boyalı dudaklarının yanına kalemle bir ben yapmıştı. Vali karısının karşısındaydı. Hollandalı kızarmış domuz sucuğu ve peynirle dolu çatalını ağzına götürürken durakladı. Ama lokmasını çiğnemeyi sürdürdü. Van de Velde gülerken sarkık dudaklarının arasından bir damla yumurta sarısı fırlayarak çenesinden kaydı.
''Umutsuzluğa kapılmayın Sir Francis, aile düsturunuzu hatırlayın. Dayanacağınızdan eminim.''
Çataldaki yiyecekleri ağzına tıktı ve o halde konuşmasını sürdürdü.
''Bu yiyecekler gerçekten harika.
Ümit burnundan taze taze gelmiş. Ne yazık ki bize katılamıyorsunuz.
Katinka Hollanda dilinde, bizi eğlendirmeye çalışmanız çok düşünceli bir davranış Sayın Lord dedi. Bu trup bize şarkı söyleyecek mi? Yoksa biraz daha cambazlık yaparak bizi eğlendirecekler mi? Şirin şirin ağzını büzerek boyalı Çin yelpazesiyle Cambrai'nin koluna vurdu. Aynı anda koca Daniel sağa sola çevirdiği başını tahtalara vurmaya başladı. Ateşi arasında bağırarak sayıklıyordu. Akbaba gürültülü kahkahalar attı.
Gördüğünüz gibi ellerinden geleni yapıyorlar madam ama repertuvarları her zevke uyacak gibi değil.
Başıyla Sam Bowles'a işaret etti.
Lütfen onlara yerlerini göster Bay Samuel. Hepsine de özen gösterilmesini sağla.
Sam Bowles düğümlü bir iple tutsaklara vurarak onları ayağa kalkmaya zorladı. Tayfalar yaralı arkadaşlarını kaldırarak ayaklarını sürüye sürüye merdivenden indiler. Teknenin derinliklerinde ana ambarın altında esirlerin kapatıldığı alçak tavanlı bir yer vardı. Sam Bowles ambar kapağını açtığı zaman yükselen koku onun bile irkilmesine neden oldu. Oraya kapatılan yüzlerce talihsiz insanın çektiği ızdırabın kokusuydu bu. Buranın tavanı ancak insanın beline kadar geliyordu. Tutsaklar sürünerek içeri girmek ve yaralıları da birlikte sürüklemek zorunda kaldılar. Ambar boyunca uzanan ağır meşe kirişe demir halkalar takılmıştı. Sam ile dört adamı onların arkasından sürünerek içeri girdiler. Tutsakların zincirlerini halkalara taktılar. Bu iş sona erdiği zaman adamlar bir fıçıdaki ringa balıkları gibi yan yana yatıyorlardı. El ve ayak bileklerinden bağlıydılar. Zincirler sadece oturmalarına izin verecek kadar uzundu. Ama dönmeleri ya da kollarını ve bacaklarını fazla oynatmaları imkansızdı. Hal babasıyla cansız gibi yatan koca Daniel'ın arasındaydı. Daniel'ın diğer tarafında Aboli vardı. Onun yanında da Ned Tyler. Son esirde zincirlendikten sonra Sam sürünerek ambar ağzına gitti ve başını eğerek onlara sırıttı.
Bu rüzgarla Ümit Burnu'na 10 gün sonra ulaşırız. Her adama günde 0,5 litre su ve 100 gram peksimet. Tabii onları size getirmeyi hatırladığım zaman. Yattığınız yere bağırsaklarınızı boşaltır, çişinizi de yapabilirsiniz. Ümit Burnu'nda görüşürüz güzellerim.
Ambar kapağını kapattı. Tutsaklar onu sürgülere vurarak ittiğini duydular. Balyozun gürültüsü kesildiğinde ambara çöken sessizlik korkutucuydu. Önce etraf zifiri karanlıktı. Sonra gözleri karanlığa alışırken etraflarında balık istifi gibi yatan arkadaşlarının kara silüetlerini seçebildiler. Hal ışığın kaynağını aradı. Başının tam yukarısında tahtaya küçük bir demir ızgara takılmıştı. Demir çubuklar da olmasa yetişkin birinin delikten başını uzatması olanaksızdı. Delikanlı oradan kaçmalarının imkansız olduğuna karar verdi. Ama hiç olmazsa ızgaradan içeriye biraz taze hava giriyordu. Koku dayanılacak gibi değildi. Hepsi de boğucu yerde inliyorlardı. Burası bir ayının ini gibi kokuyordu. Koca Daniel inledi. Bu da diğerlerinin dillerinin çözülmesini sağladı. Hemen konuşmaya başladılar.
Tanrım, burası kayısı mevsiminde kokusu etrafa yayılan bir tuvalet gibi.
Buradan kaçma imkanımız var mı kaptan? Tayfalardan biri Sir Francis adına yanıt verdi.
Tabii var aslanım, bu işi Ümit Burnu'na ulaştığımız zaman yapacağız.
Sam Bowles'a 5 dakika yalnız kalabilmek için 7 denizde dolaşan bir gemideki ganimetten payıma düşen her şeyin yarısını verirdim.
Ayrıca Cambrai ile 5 dakika kalmak için bütün payımı.
Ya da o peynir kafalı köpek Schroeder'le. Daniel birdenbire sayıklamaya başladı.
Ah anneciğim, güzel yüzünü görebiliyorum. Haydi gel küçük Danny'yi öp.
Şikayet dolu feryadı diğerlerinin umutlarını kırdı. Karanlık, pis kokulu esir ambarına çaresiz bir sessizlik çöktü. Tayfalar yavaş yavaş umutsuzluğun neden olduğu bir uyuşukluğa kendilerini bıraktılar. Bu sessizliği arada sırada sayıklayan yaralıların iniltileri ve daha rahat bir biçimde yatmaya çalışan adamların zincirlerinin şakırtısı bozuyordu. Ağır ağır geçen zamanın bir anlamı kalmadı. Üst güvertedeki demir bucurgatın sesi bütün teknede yankılandı ve martının yola çıkması için emirleri tekrarlayan gemi ast subaylarının hafif seslerini duydukları zaman gece mi yoksa gündüz mü olduğunu bilemediler. Hal teknenin hızı ve yan yatış açısından geminin rotasını ve yönünü anlamaya çalıştı. Ama çok geçmeden işin içinden çıkamaz hale geldi. Ancak martı birdenbire burundan hafifçe daldığı ve geminin kıçı yükselip alçaldığı zaman gölden çıkarak boğazdan geçtiklerini anladı. Martı saatler boyunca denize açılabilmek için güneydoğudan esen rüzgarla savaştı. Teknenin hareketiyle tutsaklar çıplak tahtaların üzerinde ileri geri gittiler. Zincirlerinin izin verdiği kadar sırt üstü birkaç santim kaydılar ve sonunda kelepçeleri bileklerine battı. Sonra diğer tarafa doğru kaymaya başladılar. Bir süre sonra teknenin çırpınışları sona erdi. Sir Francis hepsinin adına konuştu. Neyse, bu daha iyi. Akbaba kıyıdan uzaklaşmayı başardı. Döndü. Şimdi güneydoğu rüzgarını arkamıza aldık ve batıya, buruna doğru gidiyoruz. Zaman geçerken Hal başının yukarısındaki ızgaraya bakarak kaç gündür orada olduklarını hesapladı. Geceleri esir ambarı korkunç bir karanlığa gömülüyordu. Sanki bir kömür madeninde bir kuyunun dibindeydiler. Sonra şafak sökerken ışıkların en sönüğü Hal'e doğru süzülüyordu. Işık gitgide parlaklaşıyor, delikanlı da Aboli'nin koca Daniel'ın beyaz yüzünün ötesindeki kara yuvarlak kafasını görebiliyordu. Ancak öğle zamanı bile esir ambarının diğer tarafları karanlık oluyordu. Bu karanlıkların arasından yükselen iç çekişler ve iniltiler, diğer adamların zaman zaman fısıldaşmaları, meşe bölmelerin arasında garip bir biçimde yankılanıyordu. Sonra ışık kayboluyor ve yerini bir günün daha sona erdiğini belirten o zifiri karanlığa bırakıyordu. Üçüncü gün fısıltıyla verilen bir haber kulaktan kulağa yayıldı. Timothy O'Reilly öldü. Ağır yaralılardan biriydi. Yeşil ceketlilerden biri kılıcını göğsüne saplamıştı. Sir Francis üzüntüyle, "O iyi bir insandı," dedi. "Tanrı ruhuna huzur versin. Keşke onu bir Hristiyan'a yakışacak bir biçimde gömebilseydim." Beşinci günün sabahı Timothy'nin cesedi esir ambarına yayılmış olan pis ve zehirli havaya, çürümüş şeylerden yayılan kokuya katkıda bulundu. Çoğu zaman Hal çaresizliğin neden olduğu sersemlikle yatarken tavşan büyüklüğünde gri fareler hızla üzerinden geçiyorlardı. Sivri tırnakları canını acıtacak kadar derisini tırmalıyordu. Sonunda fareleri uzaklaştırmak için onlara vurmaktan ve tekme atmaktan vazgeçti. Bu sıkıntıya dayanmaya çalıştı. Yalnız farelerden biri kavisli sivri dişlerini elinin üzerine geçirdiği zaman haykırdı ve tiz bir sesle bağıran hayvanı boynundan yakaladı. Fareyi kendi elleriyle boğdu. Daniel yanında can acısıyla bağırınca farelerin ona da saldırdıklarını anladı. Koca Daniel'ın onlara karşı kendini savunması imkansızdı. Bu olaydan sonra Hal ile Aboli sırayla doğrulup oturdular. Aç gözlü kemiricileri baygın adamdan uzaklaştırmaya çalıştılar. Prangalar pisliklerini götürmek için bölmenin hemen önüne açılmış olan dar oluğun üzerine çömelmelerine engel oluyordu. Hal zaman zaman adamlardan birinin yattığı yerde gürültüyle bağırsaklarını boşalttığını duyuyordu. Hemen sonra dar ve pis havalı yere taze pislik kokusu yayılıyordu. Daniel mesanesini boşalttığında sıcak sıvı Hal'in altındaki tahtalara yayılarak gömleğiyle pantolonunu ıslattı. Delikanlının bundan kurtulmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sadece kafasını yerden kaldırabilirdi. Çoğu gün Hal'in öyle olduğunu tahmin ettiği saatte ambar kapağındaki sürgüler birdenbire gürültüyle balyozlarla vurularak açılıyordu. Kapak açıldığı zaman içeri dolan sönük ışık neredeyse onları körleştiriyordu. Gözlerini korumak için ağır zincirlere bağlı ellerini kaldırıyorlardı. Sam Ball şarkı söyler gibi, "Bugün siz neşeli beylere özel baharatlı sıcak bir içki getirdim," diyordu. "En eski fıçılarımızdan aldığım su. İçinde birkaç küçük hayvancık yüzüyor. Tadını arttırmak için suya tükürüyorum." Porsunun suya arka arkaya tükürdüğünü duyuyorlardı. Sam kalay ve kurşun alaşımı ilk maşrapayı vermeden önce anırır gibi gülüyordu. Her maşrapanın zincirli ellerden ellere dikkatle geçirilmesi gerekiyordu. Su döküldüğü zaman maşrapa yeniden doldurulmuyordu. Sam Balls neşeyle, "Her centilmen için bir maşrapa getirdik," diyordu. "Fazlası yok." Daniel artık yardım edilmeden su içecek halde değildi. Aboli porsunun başını kaldırıyor, halde dudaklarının arasına su damlatıyordu. Diğer hastalara da aynı şeyin yapılması gerekiyordu. Sular gevşek dudakların arasından akarak ziyan oluyordu. Bir hastaya su vermek uzun işti. Tam ortasında Sam Bowles'ın sabrı tükeniyordu. "Başka su isteyen yok mu? Öyleyse ben gidiyorum." Kapağı kapatıp sürgüleri itiyordu. Tutsaklar kurumuş boğazları ve çatlak dudaklarıyla kendi payları için boşuna yalvarıyorlardı. Ama Sam acımasızdı. Böylece su içebilmek için bir gün daha beklemek zorunda kalıyorlardı. Bu olaydan sonra Abori ağzına su alarak işi halletmeye çalıştı. Suyu baygın adamın ağzına akıtıyordu. Diğer yaralılara da aynı şeyi yaptılar. Bu yöntem Sam Bowles'u bile memnun edecek kadar hızlıydı. Ayrıca o değerli sıvının çok azı ziyan oluyordu. O gün adamlardan biri Sam Bowles'a, ''Tanrı aşkına Porson, burada bir ölü var.'' diye bağırdı. ''Timothy O'Reilly pis pis kokuyor, kokusu burnuna gelmiyor mu?'' Sam Bowles neşeyle güldü. ''Bana söylemene sevindim.'' diye yanıt verdi. ''Bu onun artık payına düşen suyu içmeyeceği anlamına geliyor. Yarından itibaren sadece 25 maşrapa su vereceğim.''
18. Ayrımın Sonu. Sayfa 234.